Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Güzel bir cuma gününde yine bir ikisi bir için birlikteyiz. Teknoloji oyun dünyası gelişmeleri ekranlarınızı yansıtacağız. Şimdi bizleri bu hafta neler bekliyor, hızlıca bir göz atalım. Bu bölümün teknoloji tarafında Türkiye'nin internet hız raporunu, Uber Türkiye'ye kesilen cezaları ve yurt dışı alışverişlerdeki 75 euro olan alışveriş sınırının 30 euroya düşüşünü konuşurken, oyun tarafında Nintendo Switch'in sızan teknik özellikleri, Crytek'in 4 ofisini kapatma kararı ve Steam kış indirimleri damgasını vuruyor. İnternetin hayatımızın değişmez bir parçası haline geldi, yadsınamaz bir gerçek. İnternet yüksek hızlarda erişim ise herkesin isteği. Fakat Akamai'nin yayınladığı son rapora göre ülkemizdeki internetin durumu pek de iç açıcı değil. İnternet artık hayatımızın gerçekten vazgeçilmezlerinden biri. Su hava gibi kesildiği anda ne yapacağımızı şaşırır hale geldik. İletişim koptuğunu hissediyorsun. Dünyadan sanki birdenbire uzaklaşıyorsun. Uzayda bir nokta haline alıyorsun.
Evet.
Ve bilginin ilerleyebilmesi adına da oldukça önemli. Çünkü birçok şeyin internette nasıl yapılacağı artık çok bariz ve net bir şekilde yer alıyor.
Evet, internet olmadığı zaman zaten ikisi bir de izleyemiyorsunuz mesela.
Evet, bizden de uzak kalıyorsunuz. En önemli konulardan biri bu her şeyden önce. Ülkemizin internette nerede olduğu ile ilgili bir istatistik tablo yayınlandı. Aslında genel olarak dünyanın nereye gittiğini gösteriyor ama tabii ki içinde ülkemizde olunca bizim için ayrı bir önem taşıyor istatistiklerde. Genel olarak Akami yayınlamış bu istatistikleri ve Akami'nin şöyle bir önemi var. İnternet trafiğinin neredeyse %30'u bu adamların sunucularından geçiyor. Bir AMD sürücü download edeceğin zaman ya da başka bir web sitesine erişeceğin zaman genelde Akamai'nin sunucuları üstüne verişiyorsun bunlara. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan veri merkezleri var ve birçok büyük şirkete buralardan hizmet vermekteler. Verdikleri veriler o yüzden çok tutarlı oluyor. Çok da önemli oluyorlar. Ve diğer web sitelerine baktığımızda da yurt dışında da gerçekten saygı duyduklarını görüyoruz verilere. Şimdi ben verilerden birkaçını okumak istiyorum. Burada artık bir cep telefonu ekranına bakacağım. Mesela dünya internet hızı ortalaması verilmiş. Bu o ülkeden sunuculara erişen insanların ortalama hızı. Hı hı. Ve en hızlı ülke sence hangisi çıkmış? Sen gerçi sence diyorum ama sen baktın zaten.
Yok, Güney Kore. Yok, bakmadım onlara da uzak doğudurdur.
Evet, Güney Kore çıkmış zaten. Güney Kore 26.3 megabit per second'la yani saniyede 26 megabit indirebilme hızıyla ortalamada insanların birinci sırada yer almış. İkinci sırada Hong Kong var. Sonra Norveç var, İsveç var, İsviçre var, Singapur var, Japonya var. Derken ilk 20'de Türkiye yok. Türkiye sence kaçıncı sırada?
Ona baktım ya, onu gördüm.
Evet, 75. sırada. 75. sıradayız ve ortalama internet hızımızda 6.5 megabit çıkmış. Hı-hı. Gerçekten çok düşük. Yani geçen, mobil de bunun içinde sayılıyor düşünecek
olursak. Geçenlerde eğitim, öğrencilerin eğitim seviyeleriyle ilgili de bir liste duyurmuşlardı. Orada yine 70'lerde falandık herhalde. Orada bir ona da bir tutarlılık gösteriyor aslında.
Evet, gerçekten sıkıntılı. 72. sıradaymışız bu tarafta. 75. sırada olduğumuzda internetin en yüksek ulaşabildiği hız. Burada 35 megabitlerdeyiz. Yani peak hız dediği ortalamada en yüksek çıkabilecek hız. Hı hı. Bizim de yine orada bayağı bir gerilerden geldiğimiz görülüyor. Son dönemde internet altyapısı konusunda hani şirketlerin çalışmalarını görüyoruz, söylemlerini görüyoruz ama demek ki büyük bir oranda ilerleme yok. Özellikle şu 4G reklamlarının ne kadar yanıltıcı ve yalan olduğunu, hep beraber nasıl büyük bir yalan söylediklerini utanmadan şirketleri görmüş olduk böylece.
Ama belki de şöyle de düşünebiliriz bir yandan. Hani sadece biz gelişmiyoruz, diğer tüm ülkeler de aynı zamanda teknolojilerini geliştiriyorlar. Yani evet. Dünya tüm her noktasıyla birlikte gelişmeye devam ediyor.
Biz geri kalıyoruz ama gelişimden görünen o yani şu anda.
O gelişmede biz daha yavaş ilerliyor olabiliriz. Özellikle Uzak Doğu'da gerçekten de bu şeyler falan çok yüksek yani. Evet. Bir de Uzak Doğu'da şey falan da kota getiriyorlardı mesela. Mobil indirme veri bağlantılarına falan da kota getiriyorlardı. Çünkü mobil hızlar da çok yüksek falan böyle. Adamlar çok yüksek hızlarla bağlanıyor gerçekten de ki Japonya'ya baktığın zaman aslında ada yani ana kıtada bile değiller adamlar.
Evet. Ya bizim de özellikle fiber yatırımları konusunda en büyük eksikliğimiz bence Türk Telekom'un tekel olarak bırakılması oldu devlet eliyle beraber. Hani özelleştirme tam olarak istendiği şekle gelmedi. Bana sorarsan Türk Telekom'un devlette kalıp en azından altyapı yatırımlarının özel şirketlere bırakılması gerekiyordu. Ama o tarafta sen Türk Telekom'u tekel olarak bırakınca, herkes onun altyapısını kullanmak zorunda bırakınca bir türlü gelişim sağlanamadı. Keşke o tarafı özel sektörden biri atansaydı da yine devlet eliyle yönetilseydi. Yani devletin olsaydı. Hı hı. Ama başında özel sektörden deneyimli bir insan CEO olarak görev yapsaydı, ülkenin geleceğini daha iyi belirleyebilirlerdi fiber altyapı konusunda. Şu anda mesela ne ortaya çıkıyor? Süper Online bile ne diyor? 80 bin abonemizi bizden çaldı hani hizmet vermeyerek Türk Telekom diyor. Bir özel şirkete bunu bırakırsan kimseye seve seve hizmet vermez yani özellikle de rakiplerine. En büyük sıkıntı burada. İnşallah bir an evvel bunlar aşılır. Ülkemizin internet konusunda çok ciddi adımlar atması lazım. Birçok konuda ciddi adımlar atılması lazım ama internet de bunların başında geliyor. Çünkü internet daha başındaki insanla şehirdeki insanın aynı bilgiye erişebilme imkanı sağlaması nedeniyle onların fırsat eşitliğini yakalamasını sağlıyor ülkede. Ülkeye dağılmış nerede olursa olsun insanlarımız bilgiye anında hızlı bir şekilde erişebilmeliler, yararlanabilmeliler. Bugün bir çiftçi tarlası nasıl biçeceğini, nasıl ekeceğini öğrenebileceği gibi şehirde yaşayan bir insan da nasıl kısa yoldan gitmek istediği yere gideceğini yine internet üzerinden öğreniyor. İnternet artık her şeyimiz oldu. Hatta birçok öğrenci biliyorum ki dershaneye gitme imkanı olmayıp internetten çalışmasıyla beraber yine üniversite diye bir bölüm kazanabilmiş. Oradan bilgiye erişebilmiş. Çok çok hayatımızın her alanında bize katkı sağlayan bir teknoloji. Bu yüzden umarız bir an evvel fiber altyapı yatırımları hızlanır, şirketlerin önü açılır ve insanlarımıza hızlı, yüksek kota değerlerine sahip ya da tamamen kotasızlaştırılmış bir internet hizmeti sunulmaya başlar. Yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 75 Euro'luk vergi muafiyeti sınırı yeni yapılan açıklamayla beraber 30 Euro'ya düşürülüyor. Yurt dışı alışveriş artık hepimizin bir şekilde başvurduğu konulardan bir tanesi oldu. Bizim forumda en popüler konulardan bir tanesi Amazon konusu. Amazon'da nasıl alışveriş yapılır ve fırsatlar konusu. Ben de artık bir ürün alacağım zaman ilk önce AliExpress'ten ve Amazon'dan fiyatına bakıp ondan sonra Türkiye'deki fiyatına bakar hale geldim. Fakat kötü bir haber var. 75 Euro sınırı 30 Euro olacak. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bizim bir haberimiz vardı biliyorsun 150 Euro olabilir diye. Hı-hı. O tamamen bizim haber editörümüzün olayı yanlış anlamasından kaynaklı bir olaymış. Orada taslakta 150 Euro olacak yazıyor ama olay tamamen Bakanlar Kurulu'nun onayındaymış. Ve Bakanlar Kurulu zaten yıllardır 150 Euro'yu 75 Euro'da tutuyormuş. Şimdi yine taslakta 150 Euro ama Bakanlar Kurulu'nun son kararıyla bu 30 Euro'ya düşürüldü. Yani bir oyun bile alamayacaksın.
Seviniyorduk biz bunu hatırlarsan bayağı bir.
Buradan ama 150 Euro olursa da ne diyorduk? Türkiye'deki e-ticaret biter diyorduk.
Şimdi 30 Euro'ya düşürüp de şey düşünüyorlar işte harcamaları iyice düşürüp ülke içerisindeki ekonomiyi canlandırmak adına katkıda bulunmasını falan istiyorlar. Hani 30 Euro gerçekten de çok kısıtlı. Bir de bazı şeyler var onun dışında herhalde. Hani şimdi şöyle işleyecek sanıyorum ki eskiden 75 Euro'ydu. Şimdi 30 Euro'luk alışveriş yaptığın zaman aradaki 45 Euro'ya %18 KDV ödemek zorunda kalacaksın gümrükte. Yani bu da ne ediyor? Hani eskiden 75 Euro ekstra ücret ödemeden alırken şimdi 75 artı 8 Euro daha fazladan vereceksiniz ki aradaki fark kapanmış olacak. 75 Euro için geçerli bu sadece. Yani ne kadar çok alışveriş yaparsanız 30'unu çıkartıp gerisine %18 uyguluyorsunuz.
Şimdi şöyle bir şey de oldu. Sadece bu kararla kalınmadı ayrıca. Yurt dışından yanınızda getirdiğiniz telefon, televizyon, radyo gibi cihazlara da ek vergi getirildi. Mesela tablet aldın değil mi? 20 Euro 10 Euro arasında değişen bir fiyat ödeyeceksin.
Yani eğer o kadar düşükse çok fazla etkili değil yani yine.
Ya yine değil tabii. Cep telefonu aldın yine 10 lira euro ile 20 euro arasında değişen bir para ödeyeceksin. Ama gitgide yurt dışından bir şey alınmasın diye bunun önünü kesmeye çalışıyorlar. Yurt içinde kalsın para diye. Sadece ben orada şunu birazcık dürüst bulmuyorum. Hani ne diyeceksin? Arkadaş yurt içinden aldığım zaman da ürün yurt dışından geliyor. Bu bir. Ya, tamam ticaretçi kazansın ona bir şey demem. O vergisini ödüyor. Devlet de kazanıyor bundan. Ondan sonrasında makam arabalarına falan bakıyorum yeniledikleri. Sadece bir makam arabasıyla ülkenin bir yıllık Amazon alışverişi falan eşittir herhalde yani harcadığımız yurt dışına giden döviz. Belki de kat ve kat fazlasını veriyoruzdur. Şimdi oradan çuval çuval parayı yurt dışına gönderirken buradan böyle insanların boğazına yapışmak niye diye de düşünüyorum. Çünkü çok ufak bir şey ama gördüğüm kadarıyla insanlarda yarattığı mutsuzluk inanılmaz yüksek.
Ya çünkü çok fazla insan var gerçekten de alışveriş yapan yani... birisi yazmış mesela adam gümrük şeyine gitmiş yerine ve inanılmaz derecede çok fazla eşya var. Adamlar artık hani şey diyor ben burada atom bombasını bile soktururum yani o derecede bir yoğunluk var burada. Adamlar bunların bilgisayara işlenmesine bile şaşırıyorlar yani çok fazla alışveriş yapan insan var çok fazla ürün girip çıkıyor falan böyle. Hani buna bir vergi getiriyorlar ama ben de şeyden korkuyorum mesela yarın öbür gün adamlar çıkıp da şey derse hani bu ürün Türkiye'de satılıyor Türkiye'de satılan bir ürünü siz yurt dışından getiremezsiniz derse.
Bir de öyle bir şey olabilir. Şimdi zaten insanların en çok üzüldüğü nokta demişler ki ya bizim satın aldığımız ürünler genelde Türkiye'de olmayan, Türkiye'den ulaşamadığımız ürünler oluyorlardı. Şimdi çok onları var, da evet. Alamayacağız. Evet. Hani bir çoğunluk Türkiye'den daha ucuza yurt dışından aldığı için değil de Türkiye'de bulamadığı için yurt dışından alışveriş yapmak zorunda kalıyordu. Hatta onda da bir riske katlanıyorsun. Garantisi olmayan bir ürün alıyorsun. gelecek mi gelmeyecek mi, kredi kartını yurt dışına vermek istemeyen birçok insan var sonuçta. Yine de onlara katlanıp ürünü getirtiyorlardı. Bunların hepsinin önüne geçilmiş oldu. Aslında şunu da söylemek lazım. Gökhan orada da belirtti. Tamamen de kapatılmadı konu. Sadece vergi ödemek zorunda kalacaksınız 75 yılın üstüne ki 1600 euroya kadar zaten ürün getirip %18-%20 KDV'sini ödeyip satın alabiliyorsunuz. Yani aslında oradaki sınır KDV'sini ödedikten sonra pek de bir şey değil. Sınırlı değil. Bayağı yukarıda. Eğer ürün yasaklı bir ürün değilse getirilmesi ya da ek bandrol veya benzeri şeylere tabi değilse cep telefonu falan gibi satın alabiliyorsunuz yurt dışından. Hala daha böyle bir şeyiniz var.
Ki bazı ürünlerde yine %18'i ödeyerek de avantajlı duruma geçebilirsiniz.
Evet.
Çünkü zaman zaman mesela şu dönem gibi özel büyük indirimler gerçekleşiyor. Hani çeşitli büyük alışveriş sitelerinde. Bu da %18'den daha fazla size kar sağlayabilir. Yine hani vergisini ödeyip de geçirtebilirsiniz. Sıkıntı olmaz.
Ama Allah'ı var, son dönemde yani dolar o kadar arttı ki 14 dolarlık bir mousepad alırken ben düşünür oldum. Hani mousepad için 80 lira. Yani düşünsene bak 14 dolar evet. Kargosunu falan ekliyorsun. 80 lira vereyim mi vermeyeyim mi? 14 nere yani rakam olarak. Yanına 80 yazınca bir korkuyorsun yani.
Ya geçen ben bir ürünü bakıyordum işte. Yanlışlıkla nedense kafama eskiye gitmiş böyle. Doları 1.7'den falan aldım.
O sen de ama hangi kafa değmişsin o sırada?
O dedim 1.7'den iyiymiş ya falan böyle. Hesapladım falan. Sonra dedim ben ne yapıyorum ya 1.7 neymiş?
Ya dolar 1.2 iken hani çok uzatmayacağım bu konuyu. Benim üzüldüğüm bir olay bu tabii bu limitin düşürülmesi ama 1.2 iken yurt dışına alışveriş yapıyordum ve coşuyorduk ya. Yani resmen ofiste böyle bir şey havası vardı. Sürekli millete kargo geliyordu yığınla o dönem. Ama o 1.2'lerden şimdi 3.5'lara kadar geldik.
Evet yani
Amerika'nın gelirinde bir sıkıntı yok. Ama bizim alım gücümüz kaç kat düşmüş oldu düşünebiliyor musun? Gerçekten çok üzücü. Umarız hayırlara vesile olur diyelim bu karar. Yani ülkemiz adına ama beni mutsuz etti. Ve kullanıcılara da yarattığı mutsuzluğa baktığımda bir geri adım atılması belki de herkes için yararlı olur diyelim.
Crytek resmi olarak yaptığı duyuru ile birlikte Frankfurt ve Kiev dışındaki geliştirici stüdyolarını kapatıyor. Crytek İstanbul ofisi ise Warface gibi oyunların yayıncılığını sürdürecek.
Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta zaten konuşmuştuk çeşitli söylentilerin olduğunu. Daha doğrusu Crytek'te çalışan bazı kullanıcıların işte maaşları ödenmiyor nedeniyle belki hani sosyal farkındalık vardırarak işte bir çeşit baskı yapabileceklerini düşünüp bunu bir ortaya çıkardıklarını söylemiştik. Maaş alamama konusunu. Ve bu hafta ise Crytek resmi açıklama yaparak bazı stüdyolarını kapattığını duyurdu. İşte Seoul, Şangay, işte Budapeşte gibi stüdyolarını kapatıyor. Toplamda 5 tane stüdyonun bahsi geçiyordu. Bir tanesi de İstanbul stüdyosuydu. Biliyorsunuz ki Crytek İstanbul ofisi açılmıştı geçtiğimiz seneler içerisinde burada. Ve burada hem geliştirme yapılacağı, işte bir kuluçka merkezi gibi yabancı stüdyolardan çalışanları getirip burada eğitim verebilecekleri, kendi işte insanlarını eğitebilecekleri bir ortam oluşturduklarını söylemişlerdi. Hem de yayıncılık konusunda ilerleme kaydediyordu Türkiye içerisinde. Biliyorsunuz ki bazı oyunlarını Türkiye'ye getirip evet. Türkiye'de yayınlama kısmını üstleniyorlardı. Sonrasında resmi açıklama geldi zaten. Dediler ki Crytek İstanbul ofisi zaten geliştirici ofis değildir. Sadece yayıncı ofistir. Bu nedenle işte Warface gibi Crytek'in free to play oyunlarını burada yayınlamaya devam edeceğiz. Hiçbir aksaklık olmayacak. Yeni kampanyalar duyurmaya devam edeceğiz. Yani işleyiş aynı şekilde devam edecek şeklinde duyurdular. Asıl Frankfurt ofisinde ise Crytek'in bunların büyük oyunları diyebileceğimiz premium olarak görülen oyunları geliştirilmeye devam edecek. Yani Crytek'ten yeni bir AAA oyun duymaya devam edeceğiz. Geliştiriyor olabilirler. Önümüzdeki dönemlerde hani yaptıkları açıklama en azından bu şekilde.
Evet yani beklentiler doğru çıktı. Kapattılar ama İstanbul ofisinin yıllardan beri kapatılacağı konuşuluyor. Biliyorsunuz her Crytek kriz yaşıyor haberinde İstanbul ofisini kapatıyorlar mı diye bakıyorlar.
Evet.
Ama İstanbul ofisinin özellikle altını çizdikleri Gökhan'ın da belirttiği gibi yayıncı ofis olması. Zaten biz burada bir geliştirme falan yapmıyoruz. Sadece destek veriyoruz geliştirme ofislerine. CryEngine hala mesela ana motorumuz, ana odağımız. CryEngine'in evet. yayılması için çalışacağız gibi açıklamalar da var bu yaptıkları basın açıklamasında. İstanbul ofisi bunu da üstlenmiş durumda. Biliyorsun üniversitelerde CryEngine'in kullanılması, yaygınlaştırılması adına da çalışmalar yapıyor. Aslında onlar için daha önemli konulardan bir tanesi. Daha az para harcayıp aslında daha fazla kişiye ulaştıkları konulardan bir tanesi İstanbul ofisi. Kapatmayacaklarını duymak sevindirici. İstanbul yatırımlarına devam edecekleri anlamına geliyor. İnsanlara maaş ödüyorlar sonuçta.
Evet.
İnşallah toparlarlar. İyi yerlere gelirler. Çünkü Crytek kötü niyetli firmalardan bir tanesi değil. Sürekli olarak programcılığın, oyunculuğun gelişmesi adına bir şeyler yapan, iyi niyetli hareket eden firmalardan bir tanesi. Genelde de sektöre bakıyorsun ticareti iyi niyetli olan kaybedebiliyor. Böyle bir durumda söz konusu.
Şeye baktığında eğer Warfest'ten falan zaten hatta sayılır miktarda para kazanıyorlarsa kendini döndürebiliyorsa evet. Sıkıntı yoktur. Devam ettirirler diye düşünüyorum ben de. Hani geçen hafta da konuşmuştuk işte Crytek şurada yanlış yaptı işte. Crysis'te işte seri iyi gitmedi. İlk oyundan sonra iyiydi. Hani ilk oyunun daha gerçek bir devamı şeklinde devam etseydi. Bir konsollar odaklı bir oyun olmasaydı falan şeklinde konuşmuştuk. Hani gerçekten de bazı hataları oldu tabii ki firmanın. Bir şey popüler olunca biz de ona yüklenelim şeklinde düşündüler ama hani bu o kadar da kolay olmadığını gördüler bence. Evet. Çünkü hani bir dönem free to play'ler popüler oldu ve Crytek gerçekten de çok fazla free to play üzerine odaklandılar. İşte MOBA oyunu yaptı, işte başka free to play FPS yaptı.
Evet, ve hiçbirinden ses gelmedi.
İstediği şeyi başaramadığını gördük çünkü free to play pazarı çok rekabetin çok yüksek olduğu bir pazar. Oyun geliştiren çok fazla firma var gerçekten de ve başarılı olmak gerçekten de çok zor. Biraz şans, biraz kendine özgün bir yapım olmasıyla ortaya
bir
çıkıyor herhalde.
Bir de Kore firmaları görmüyor musun? Her sene bir oyun üretiyorlar.
Evet.
Aynı firmadan geliyor.
Çok riskli bir pazar gerçekten de. Ondan sonra ne oldu? VR oyunculuğun geleceği dendi. VR'a odaklanıyoruz falan evet. Filan böyle bir hype yaratıldı. Sonra baktık Crytek VR oyunları geliştiriyor. Yani gerçekten de bu değildi Crytek'ten beklediğimiz. O yüzden de herhalde belki firma içerisinde de başka şeyler de olmuş olabilir. Tabii ki biz şu an çok uzağız.
Ama aslında yerli kardeşler hep böyle bak. Intel'in tanıttığı yeni teknolojilerle teknoloji demosu yapıp bugünlere kadar gelen bir firma. Hep söylüyorum, altını çiziyorum. Onlar teknolojiyi sevdikleri için, yenilikçi oldukları için aslında biraz da o heyecanla giriyorlar o pazarlara. Yenilik getirme amacındalar. Yani VR deniyor mesela. VR'de yaptıklarına bak, daha tırmanma oyunu falan. Hala da VR'de aslında demo gösterilirken bu adamların teknoloji demoları gösteriliyor.
Bir de VR'a zaten bir noktada girmek de zorundalar. Çünkü elinde bir oyun motoru var ve bunu sen aynı zamanda pazarlıyorsun. Evet. Yani bu oyun motorunu VR destekli bir şekilde sunuyor olman gerekiyor zaten de. Ama senin zaten yaptığın ana işi de devam ettirmen gerekiyor. Yani.
Öyle gerçekten. Bir de Crysis'te çok saplanıp kaldılar diye düşünüyorum. Evet, ilk oyun güzeldi ama ikinci, üçüncü oyun aynı sesi aynı şeyi getirmedi. Yani tepkiyi getirmedi insanlarda. Belki de ikide bırakmaları lazımdı.
Bakalım, inşallah büyük oyunlar duymaya devam ederiz Crytek tarafından ve eski popüler zamanlarına tekrardan dönerler ve bizler de oyunlarını oynamaya devam ederiz diyoruz.
İnşallah.
Yılın yine o dönemine geldik ve Steam'de indirim fırtınaları başladı. Steam kış fırtınasına hazırlığınızı yapıp bütçelerinizi hazırladıysanız artık istediğiniz oyunların indirime girmesini bekleyebilirsiniz.
Evet, Steam kış indirimleri başladı arkadaşlar. Daha önce zaten söylentisi vardı PayPal'de bu 22'sinde başlayacak diye. Bu gerçekten de gerçekleşti ve ilk gününde baktığımızda çeşitli oyunların güzel indirimlere uğradığını görüyoruz. Bu bir yandan da sevindirici bir şey. Çünkü hani gümrük olayının 30 euroya düşmüş olması, fiziksel ürünleri alırken bir kısıtlamaya sahip olmamız bir yana, yani en azından Steam üzerinden aynı fiyatlarla bir kısıtlamaya uğramadan alışverişlerimizi gerçekleştirebiliyoruz dijital olarak.
Evet, ama ya Steam indirimlerinde ben artık bir şey bulamıyorum. Sen bulabiliyor musun böyle? Aa bak, bu oyun müthiş oldu, hemen alayım, indirimdeymiş falan.
Değişiyor.
Bir Arma aldım en son. Arma 3 aldım. Çok uzun zamandır almayı planlıyordum ama fiyatı yüksek geliyordu. Hazır hotas falan varken uçak falan uçuruyorum şimdi ama öyle bir şey bulamıyorum ya artık.
Şimdi şeye bağlı biraz. Hani günü gününe takip etmek gerekiyor gerçekten de. Çünkü hani sevdiğim bir oyun orada köşede kenarda küçücük bir şekilde kalmış olabiliyor. Veya benim önerim şu şekilde. Eğer ilgilendiğiniz bir oyunun varsa, ben bunu oynarım dediğiniz bir oyun olduğunda hani onu istek listesine ekliyorsun.
Ha, istek listesine bakıyorsun.
Kenarda sonra, kalıyor, doğru. Tamam mı? Sen bir daha unutsan da zaten Steam kış indirimleri olsun, başka bir indirim olsun. İndirime girince sana direkt chat mail geliyor veya Steam'den bildirim geliyor. Sen de açıyorsun, bakıyorsun, aa indirimdeymiş diyorsun. Alıyorsun
doğru
mesela.
Doğru söylüyorsun, en güzel yöntem bu.
Bana birkaç tane mail geldi mesela benim ilgi duyduğum oyunlar. Onun dışında kış indirimlerinden ben hemen hızlıca bahsedeyim hangi oyunlar ilgi çekiyor.
Sana şeyi söyleyeceğim. Kış indirimlerin şöyle, yani indirimlerin şöyle bir dezavantaj olmaya başladı. Bu tamam, özgür yapımcılar olsun, hani bağımsız geliştiriciler devam etsin işlerine ama abi incik boncuk oyunların böyle bir indirim listesi var. Ya keşke onları ayırabilsek.
Zaten Steam oyun kütüphanesi de o şekilde biraz. Ondan da yakınıyoruz
hani
ya.
Hani şey diyorsun, bir de en yüksek oyu almışlar en yukarıda olsun diyorsun. Yani bir oyundan en yukarı çıkıyor. Bu ne diyorsun yani?
Şimdi baktığımızda Doom var. 72 TL'ye düşmüş. Dishonored 2 var ki yeni çıktı zaten, bayağı da popülerdi. 146 TL o. Just Cause 3 var, sen seversin, 22 TL.
Ben aldım zaten onu.
Steel Skylines var mesela, %75 indirimle 12,5 TL'ye düşmüş.
Bayağı düşmüş.
Evet. Oynamadıysan, ilgi duyduysan kesin kaçırmayacağın yani fırsat mesela Steel Skylines. Division var, 89 TL.
Division bayağıymış ama.
Evet. Rise of the Tomb Raider var 44-45 TL, Project Cars var 15 TL, Darkest Dungeon var 20 TL gibi indirimler var. Bunlar her gün güncellenmeye devam ediyor. Bazen başka fırsat indirimler falan da oluyor. Takip etmenizi öneririz arkadaşlar bu hafta içerisinde. Bunlar 2 Ocak'a kadar devam edecek ve indirimli oyunlara bu şekilde erişebileceksiniz arkadaşlar.
Ben senin dediğin gibi şu istek listesini bir yapayım.
İstek listesi çok iyi. Hem şey falan da oluyor mesela. Hediye etmek istediğin bir kullanıcı olduğu zaman onun istek listesine bakıyorsun. Aa, bu adam bu oyunu istiyormuş diyorsun zaten. Mesela hediye edebiliyorsun. Hani beğenir mi beğenmez mi olayı da yok orada.
Şimdi ben bir teksiz yapıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sonra paylaşacağım hesabı sizlerle. Türk sineması yanında dünya sineması açısından da farklı bir yeri bulunan, dünyayı kurtaran adam bir sinema sever tarafından günümüz uyarlanıyor. Şimdi Cüneyt Arkın dendiğinde hepimizde ayrı bir yeri var. Yani kimi zaman Bizans'a karşı savaşan bir adam görüyorsun, kimi zaman çok gururlu bir memur, polis, evet, vatandaş. Kimi zaman geliyor...
Bizi, aşk adamı falan.
Evet, aşk adamı. Bizi güldürdüğü filmleri çok fazla var yine. Çok keyifli, gerçekten zaman geçirmemizi sağlayan önemli aktörlerimizden bir tanesi. Ve onun bir filmi var ki, dünyanın konuştuğu bir film bu. Dünyayı kurtaran adam. Hani çok tiye geçiyoruz zaman zaman. Televizyonda yayınlandığı zaman yine bir bakıyoruz göz ucuyla. Şimdi ise dünya gündemine farklı bir şekilde oturdu bu. Çünkü evinde bu tip filmlerin koleksiyonunu yapan bir koleksiyoner tarafından, sinema sever tarafından tekrar dünyada kalan son kopyası elden geçiriliyor ve revize ediliyor filmin. Yüksek çözünürlükteki hali yakında hani ulaşılabilir olacak belki de.
Adamın koleksiyonunu yaptığı diğer filmler ne acaba? Yani
bu tip filmleri topluyormuş. Star Wars'un derken... dünya şeyindeki böyle klonları ya da benzeri uzay filmleri.
Ha, tamam. Çünkü dünyayı kurtaran adam çok düşük bir puana sahip biliyorsun. Hani evet, dünyanın en kötü filmlerinden biri falan seçildi bazı yerlerde falan böyle. Hani biz izlerken de eğleniyoruz gerçekten de. Hani çok şey, komedi içeren bir filmmiş gibi aslında.
Mesela onlar şeye çok takılmışlar. Hani o zamanki maddi imkansızlıklardan dolayı Star Wars filminden görüntü çalınmış olmasına. Uçak sahnelerini Star Wars filminden alınıp bir de insanların suratına projeksiyonla yansıtılıp o görüntülerin uçakmış gibi hissettirilmesine. Tabii ki vahşetin son derece yüksek olmasına. Şimdi tamam, pufuduk pufuduk kurabiye canavarı gibi adamları yok ediyorlar film boyunca ama vahşet son derece fazla biliyorsun. Kılıcı sokmalar, kafa uçurmalar falan her şey var. Star Wars'ta pek görmediğimiz şeyler onlar.
Evet, bir de bir tane bizim filmlerden bir tane sahne vardı. Bir ölüm sahnesi. O da bayağı bir popüler olmuştu.
Ya
o
kaç kurşunla beraber ekran değil mi? Ama filmin tekrar revize ediliyor olması güzel. Sadece üzücü olan Türkiye'de film arşivciliğinin olmaması, bu filmlerin hiçbir şeyinin korunmaması ve tekrar revizyon edilsin, tekrar izleyelim diyeceğim birçok filmin artık kopyasına ulaşılamaması mesela. Düşünsene dünyada tek bir kopyası orada yabancı birinde, koleksiyonerde.
Yani bizde çok fazla hani verilmesi gereken değer verilmiyor bu tip şeylere. O yüzden de çok şey değil. Mesela eski, bizim çok eski zamanda çok ünlü olmuş oyuncularımız bile bugün unutulmuş ve aynı zamanda nasıl diyeyim, bazıları sokakta yaşayan bile ortaya çıkmıştı yani.
Gerçi onlar abi kendi ekonomilerini iyi yönetememişler. Amerika'da da böyle bir şey yaşayabilirsen, paraları kazanıp kumarda karıyla kızla yersen, yani tamam hepsi böyle yapmamış olabilirler ama çoğunun hayat hikayesine bak, ya alkole vermiş kendini ya kumara vermiş. Kaybediyorlar. Zaten şöyle bir olay var. Sporcu içinde geçen Tanju'nun mesela, Tanju da yine çok parlak bir adam değildir. Hani çok örnek alınması bir adam değildir ama Tanju'nun hayatta işte yaptığı hataları falan konuşuyorlar bir röportajda. O da diyor ki eğer diyor futbolcunun kumarı yoksa diyor, o parayı kötü bir yerde yemesi, sonrasında fakir aç kalması imkansız. Ben aç değilim diyor ki, kendisi hapislerde yatmış. Aslına bakarsan futbol kariyerinin en parlak zamanlarında birdenbire sönmüş. O gelirden mahrum kalmış bir insan. Şu anda gelirinden ve eskiden yaptığı yatırımlardan oldukça memnun. Yani Türkiye'de zaten aklı çalışan bir adam gelen parayı daireye, binaya yatırır. Bize nereden nereye geldik yine ama. Değil mi? Hayatını kurtarır diyoruz. İnşallah bir an evvel bu proje biter. Biz de yine Cüneyt Arkın'ı yüksek çözünürlükte olarak bir kez daha görme şansı yakalarız dünyayı kurtaran adamda. Kişisel taksi uygulaması olarak bilinen Uber'i ülkemizde kullanan sürücülere verilen araç bağlama cezalarından sonra şimdi de yolculara 281 lira ceza kesildiği ortaya çıktı. Eğer Amerika'ya gidiyorsanız artık Uber'siz bir yaşam düşünemiyorsun. Her yere Uber'le gidiyorsun. Hem daha uygun fiyatlı hem de özellikle bu Uber'in dolmuş stili bir şey var. Uber Pool olarak geçen, biliyor musun?
X-Large mı?
Yok. Pool olarak geçen bir sistem var Amerika'da. Biniyorsun. Diyorsun ki ben şeyi kabul ediyorum. Yoldan diğer yolcuların da alınıp işte güzergahıma yakın yerlerde bırakılmasına. Dolmuş gibi adam yoldan yolcu alıp bırakıyor seni götüresiye kadar. Ve sen parayı onlarla bölüşüyorsun. Mesela ben havaalanından normal taksiyle 160 dolara gideceğim bir yere Uber Pool sayesinde 35 dolara falan gitmiştim. Bayağı bir kârlı oluyorsun.
Süper.
Ama ne? Ya işte yarım saat 45 dakika sürecek yolculuk 1,5 saat sürdü. Benim de vaktim çoktu zaten. Otelde şey bekleyeceğim resepsiyonda. Hı hı. Odamın hazırlanmasını bekleyeceğim. O taksinin içinde öyle yayıldım. Müziğimi dinleye gittim yani. İnanılmaz bir servis. Zaten taksiciler Uber kullanıcıları şoförleri taksicilere göre daha kibar insanlar. Neden bilmiyorum.
Şey var ya, puanlama sistemi var sonuçta. Sen Uber şoförünü puanlıyorsun indikten sonra. Hatta o da seni puanlıyor olabilir. İki taraflı yani. O yüzden hani şey, Uber'den taksi çağırırken adamın şeyine bakıyorsun, profiline. Bu adam daha önce ne yapmış falan diye.
Çok keyifli yolculuklar geçiyorsun. Birçok kez Uber kullandım. Mesela Türkiye'de de bunu bekleyen taksi şoförleri olduğunu biliyorum. Çünkü Türkiye'deki sistem birazcık gaddar. Özellikle İstanbul'da. Plakalar 1,5 milyon lira, 2 milyon lira arasında değişiyorlar. Ve çoğu taksici aslında o plakayı kiralamış. Günlük kazancının sadece 1/4'ünü cebine koyup gerisini plaka sahibine veren insanlar. Evet. Hani o hırçınlıklarının çoğu da aslında biraz para kazanamamaktan geliyor. Plaka sahibi olsa belki biraz daha az hırçın olacak, bilemiyorum tabii, ama ülkede çok kalitesiz bir şekilde taksi hizmeti aldığımız bir gerçek. Hani parasını veriyorsun yine de.
Bize de yansıyor aynı zamanda, daha yüksek para veriyoruz.
İnanılmaz düşük kalitede bir servis satın alıyorsun. İşin kötüsü, şimdi Uber'in ülkemizde bazı faaliyetleri vardı heyecan verici. Bazı taksi sürücüleri de heyecanlanıyordu artık bu sayede ben kendi taksime çıkacağım vesaire tarzında düşünenler. Şöyle bir gelişme oldu arkadaşlar. Etiler'de durdurulan bir Uber XL aracına, bu station wagon artık Vito falan gibi VIP araçlar. Hem aracı bağlamışlar hem de içindeki yolculara ceza kesmişler. Yasa dışı ulaşım aracı kullanmaktan. 281 lira ceza kesmişler içerideki her bir kişiye de. Resmen bir sindirme politikası, resmen bir Uber'i kazıma politikası. Uber'in Türkiye sorumluları da diyorlar ki biz bütün yetki belgelerine sahibiz, şoförlerimiz bütün yetki belgelerine sahip, vergimizi ödüyoruz, kanun dışı bir şey yok. Yolcu taşıma belgesine sahibiz diyorlar.
Ama diğer tarafta onları direkt korsan taksi olarak görüyor.
Evet.
Yani bu bir karışıklık var herhalde ortada.
Karışıklık var. Taksi lobisi izin vermiyor. Minibüs lobisi nasıl birçok yere İETT otobüsü konmasını engelleyebiliyorsa bu ülkede. Bir şekilde baskı yapıp nasıl baskı yapıyorlar bilmiyorum. Hani o baskı neyle...
Minibüsleri de kaldıramazsın ki zaten, mesela kaldırdığın zaman kaos çıkacak, adamlar çok fena şey yaparlar yani, örgütlenirler.
Korkulan insanlar değil mi? Taksi şoförü, minibüs şoförü dediğin an hani kaos çıkar falan diye düşünüyorsun. Ben şeyi hani gerçekten aklım almıyor bu ulaşım düzeninde. Bakıyorsun yolda 10 tane minibüs var, İETT otobüsü bir tane var, sonra İETT diyor ki ben zarar ediyorum. En karlı hatları sen minibüslere peşkeş çekmişsin, ondan sonra bana diyorsun ki ben zarar ediyorum. Ondan sonra senin servis vermen gereken uç noktalarda zarar ediyorum diye servis vermiyorsun ya da otobüsü kısıyorsun. Sen karlı noktalara otobüs koy, para cebine girsin, o parayla da başka yerlere servis sağla. Az karlı olan ama insanın yaşadığı, değil mi? Bizim ülkemizde böyle bir kaos var. Ve Uber'in de şu anda bu tip cezalara maruz kalıyor olması benim moralimi bozdu gerçekten.
Bir de Uber zaten gerçekten çok sorunlu bir firma. Yani sadece Türkiye değil, mesela Fransa'da da taksiciler isyan çıkarmışlardı.
Almanya'da öyle.
Fransa hükümetiyle en son dava yaşadılar. Mesela oradan bayağı bir ceza
zaten
yediler.
Zaten hükümetleri dava ediyorlar onlar da,
evet,
genelde.
Evet, orada da yine korsan taksi çalıştırılıyor olarak görüldü hükümet tarafından Fransa'da mesela. İngiltere'de yine çalışanlarını işçi sınıfına sokmadı diye ceza yediler. İşte dünyanın her tarafından ceza yiyor ve açıkladığı rapora göre de 2016'nın 3. çeyreğinde mesela 800 milyon dolar zarar yapmışlar.
İşte yatırım almaya devam ediyorlar deli gibi. Çünkü geleceğin ulaşım teknolojisi olarak bakılıyor adamlara. Altyapıları çok sağlam. Hani Amerika'da çağırıyorsunuz, taksinin nasıl geldiğini takip ediyorum. Havalanındaki ince yollardan gelirken bile birebir taksiyi gösteriyor ya. Ben bu kadar da isabetli bir takip mekanizması da görmedim. İnanılmaz güzel çalışıyor.
Burada da çalışıyor şu anda gayet.
Burada çalışıyor ama taksiden daha daha fazla para
ödüyorsun. Bir de 280 lira ceza verebilirsin.
Bir de o var. O çok kaos gerçekten. Umarız bir an evvel sorunlar aşılır.
Daha önceki söylentileri doğru çıkan Eurogamer, Nintendo Switch'in CPU ve GPU hızlarını paylaştı. Eğer söylentiler doğru çıkarsa Nintendo yine biraz düşük hız vaat ediyor.
Evet, Nintendo'nun yeni konsolunun geleceği duyurulduktan sonra pek çok söylenti çıktı tabii ki. Bunların bazıları doğru çıktı, bazıları doğru çıkmadı. Ama genelde Eurogamer'ınkileri gerçekleşiyordu. Eurogamer'ın yaptığı son rapora göre Nintendo Switch'in hangi hızlarda, hangi saat hızlarında çalışacağı, CPU'nun hangi hızlarda çalışacağı ve GPU'nun hangi hızlarda çalışacağı duyuruldu. Tabii ki bunlar hala söylenti, resmi bir açıklama yok. Çünkü Nintendo 13 Ocak'ta resmi şekilde konsoluyla ilgili her şeyi duyuracak. Ama buraya baktığımızda, hani Eurogamer'ın daha önceki doğruluk oranına baktığımızda bunların da doğru olmasını bekliyoruz bir noktadan, ama gerçekten de düşük hızlar.
Şimdi cihazı eline aldığında GPU hızı bayağı bir düşüyor. Neredeyse yarı yarıya bir güç kaybına şahit oluyorsun, hı-hı, o tarafta. Ama şunu unutmamak lazım. Şimdi Nintendo Big Switch ekrana taktığımızda full HD çözünürlükte çalışacak bir makine olacak. Ama eline aldığında belki de full HD'de çalışmıyor. Orada şey var. HD çözünürlüklerde
bir 720p falan deniliyor. Evet,
ekranla karşı karşıya kalabilirsin. Burada GPU'nun hızının düşmesi hiçbir şekilde oyundan kalite kaybı yaşamadan yoluna devam etmeni sağlayabilir. Yani çok etkilemeyebilir senin oyun deneyimini. Ekstra olarak şimdi megahertzler üstünden konuşmak oldukça yanlıştır işlemci mimarilerinde. Çünkü işlemci mimarilerinde verimlilik şöyle hesaplanır. Sen daha düşük megahertz değerleriyle daha fazla komut işleyebiliyorsan, yani bir clock'ta daha fazla komut setini işleme sokabiliyorsan, sonuç olarak diğeri bir clock'ta bir iş yaparken sen 3 iş yapıyorsan, demek ki onunla 300 megahertz'de yaptın, sen 100 megahertz'de yapabilirsin. Kısaca özetlemek gerekirse. Hı hı. Yani mimari çok önemli. Nasıl işlem yaptığı çok önemli. Arka taraftaki işletim sisteminin komutları nasıl işlettiği, sıraya nasıl soktuğu çok önemli işlemci üstünde. Bu yüzden detaylar açıklanana kadar şu anki veriler üstünden konsol iyi, kötü, üçüncü parti destek verir vermez demek tamamen boşa konuşmak olur.
Evet, şimdiki söylenti sadece hani şöyle ufak bir karşılaştırma yapacak olursak tabii ki söylenti üzerinden gidiyoruz sadece ama el konsol olarak ya, elimize aldığımızda hani PlayStation Vita'nın 3 katı falan daha güçlü bir şeye denk geldiğini görüyoruz. Bu açıklanan işlemci ve GPU saatsızlarıyla. Takıldığında ise PlayStation 3 ve Xbox 360'tan daha yüksekte, Wii U'dan daha yüksekte. Ama PlayStation 4 ve Xbox One'ın tabii ki bayağı bir altında işlem kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Ama tamamen söylenti. Çünkü bir yandan da aynı zamanda benzer zamanlarda bağımsız bir yapımcının geliştirmekte olduğu Nintendo Switch'e özel olarak çıkartacağı bir oyunun tanıtım videosu yayınlandı. Ki bu tanıtım videosuna baktığımızda bu söylentilerin biraz daha bizden uzaklaştığını görüyoruz. Çünkü Unreal Engine 4 ile geliştirdiği bu oyunda görsellik gerçekten de etkileyici.
Doğa efektleri inanılmaz ya. Çimler, ağaçlar,
evet, ışıklandırmalar. Evet. Bu oyunda arkadaşlar bir kitabın, bir romanın hikayesinden bazına alınarak geliştiriliyor. Nicholas Augusto'nun. Ve oyunda Asperger sendromuna sahip olan genç bir karakteri kontrol ediyoruz. Yan ile onun mesela Fransız bir bulldog'u olan Annie'yi yönlendiriyoruz. İki tane karakter bizde eşlik ediyor sürekli. Ve sağda solda koşturacağımızı görüyoruz.
Köpeğini falan çağırıyor falan.
Evet, ufak işte çirkin suratlı bir bulldog var. ama dünyası gerçekten de güzel. Hani baktığın zaman gerçekten de Unreal Engine 4 diyorsun bu.
Ben Unreal Engine 4 diyemedim ya. PC'de, bayağı güzel duruyor.
PC'de çalışacak diye düşünüyorsun ama hani bu açıklanan söylenti hızlarda çalışmasını çok zor görüyoruz. Hani tabii ki sistemin mimarisi önemli.
Ama sen dediğin optimizasyon, gibi megahertz değerlerine takılma sen. Önemli olan bir çıksın, detayları açıklasınlar da, önemli olanı.
Evet, bir de önemli olan ne biliyor musun? Şey, plümrünün ne kadar olacağı mesela.
Ben de evdeyken onu çok merak ediyorum gerçekten.
Şimdi bu söylentiyle ilgili tabii ki oyuncular, sizler de çok kendi aranızda çok çatışıyorsunuz biliyoruz. Yorumlarda özellikle. ama gerçekten de çıkartacağı oyunlar ve hani ne kadar plümrüne sahip olacağı falan, bunlar bir açıklansın. Ondan sonra bunun üzerine konuşuruz.
Ben sadece neyi merak ediyorum biliyor musun Gökhan? Her oyunda e-konsoluna geçiş modu olacak mı? Mesela Battlefield çıktı diyelim. Hı hı. Battlefield biliyorsun zaten devasa sistemi sömüren, çoklu ortam, çoklu oyunculu üstüne kurulmuş bir oyunlardan bir tanesi. Belki de şey diyecek eline aldığında, bu oyunu tablet modunda oynayamaz. Acaba öyle şeylerle karşılaşacak mıyız? Yoksa her oyuna şart getirecekler mi?
Eline aldığında devam edebilir. Battlefield bir kere çıkmayacak.
Değil mi? Öyle bir şey olabilir.
Çıkacağını sanmıyorum. Yani bu hızlara bakıldığında zaten Nintendo yine kendi kafasında, kendi şeyiyle ilerleyecek. Çizgisiyle ilerleyecek.
O zaman batarlar kesin.
Görüyorum. Yani bir modlu platform ortamı oluşmayacak gibi görünüyor şu an içerisinde.
Yine iyi bir Pokemon vermezlerse buraya. Zelda'yı, zaten Zelda çıkacak gerçi. Zelda'yı bir önceki konsola veremediler ama yine oyun konusunda böyle kısır davranırlarsa bu konsol da satmaz aslında.
Zaten o konuda da çok söylenti var. Şimdi şu an hani EA olsun, Ubisoft olsun, bir dünya Activision olsun, bunlar hep hani ılımlı bakıyorlar ama hiç kimse de oyunun duyurmuyor yani şu an içerisinde. Ya birilerinin önce yapıp hareket etmelerini.
13 Ocak'ta yapılacak etkinlikte bir şeyler olur.
Belki bir şeyler olacak ama bakalım. İnşallah bizlere her şeyi ayrıntılıyla.
İyi bir şey olur yani. Uçakta giderken açıkçası 4-5 saat pil ömürlü böyle bir cihazda da FIFA 17'yi oynamak, 18'i oynamak çok keyifli olur.
Evet evet. Nintendo'nun zaten pil ömrü konusunda
kötü olduğunu biliyoruz hepimiz ilk DS'lerden. Ya ne diyeceksin? Pokemon oynadım 2 saatte bitiyordu alet.
Ama o zaman o kadar değildi ya. O kadar kötü değildi. PSP vardı. PSP'ye göre kat kat daha yüksek sağlıyordu mesela.
Ya pek kat kat olduğunu düşünmüyorum.
3DS'de de yine aynı şekilde.
3DS kötüydü.
Mesela benim 3DS'de, pardon 3DS diyorum, DS'de PlayStation Vita var. Vita'yı mesela ikisini de uzun zamandan beri kullanmıyorum aylardır. Vita'yı açtım. Açılmıyor ürün. Şey, hiç ışığı bile yanmıyor. Pile takacaksın, bir de Vita'nın bir uyuzluğu var.
Evet.
Böyle bir yarım saat falan pilde kaldıktan sonra ışığı yanmaya başlıyor falan. Hiç açılmıyor yarım saat. Şeyi açıyorsun. DS'i açıyorsun. Çat diye full dolu.
Hiçbir şekilde alet kendini kapatmış duruyor değil mi o tarafta?
Evet. Pil konusunda bakalım ne yapacaklar. Daha doğrusu tüm ayrıntılar konusunda ne yapacaklar. Bekliyoruz onun çocuğa.
Resident Evil 7 Biohazard'ın PC demosunu Steam üzerinden indirebilirsiniz. Birden fazla sona sahip korku demosunda oynama stilinize göre farklı bir ilerleyişe sahip olabiliyorsunuz.
Evet, Resident Evil 7 Biohazard PC için de demosunu çıkarttı arkadaşlar. Steam üzerinden indirip oynayabilirsiniz şu anda. Çünkü sadece izlemek yetmez diye düşünüyorum. Her oynanışında sana farklı bir deneyim sunan bir demo. Aynı PT gibi. Yani Resident Evil'dan 7'nin demosunu oynarken ben de zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. PT'den çok şey esinlendiklerini gayet net bir şekilde görebiliyorsun. Oynanış zaten değişmiş FPS olarak. PlayStation'da VR kaskı desteği de bulunuyor aynı zamanda. Ben HD Survival'da denemek isterdim açıkçası ama görsellik çok iyi. Oldukça yüksek tutmuşlar kalitesini. 3.5 GB gibi bir demosu var. Şey, boyutu var demonun.
Kabul edilebilir.
Evet, indirebilirsiniz gayet. Güzel bir şey var boyutu. Aynı zamanda da oyunda 24 Ocak'ta çıkacak. Çok fazla kalmadı çıkışına. Bir ay kadar bir süre kalmış zaten. 180 TL gibi yüksek bir fiyatı var. Bence şu an için beklemenizi öneriyorum. Çünkü
bayağı pahalı ya.
Demodan ilk izlenimlerimiz güzeldi. Ama hani tam sürümde bunu ne denli verecekler bilmiyorum. Demoya biraz abanmış olabilirler. Demo şöyle Mesut. Giriyorsun, oynuyorsun mesela. İşte belli bir hikaye var. Ana oyunda olmayacak bir hikayeyi oynuyorsun. İlerleyişine ve yaptığın, bulduğun gizli şeylere göre ilerleyiş değişiyor. Mesela birden fazla sona sahip aynı zamanda. Farklı şekilde bitirebiliyorsun. Bulduğun ipuçlarını düzgün şekilde değerlendirirsen işte farklı yere dallanıyorsun. Sana hiç açılmamış olan bir yer açabiliyorsun. Mesela ben oynamıştım. Mersem evin altındaki mahzen kısmına da girebiliyorsun ve orada sana çıkmayan yeni düşmanlarla karşılaşıyorsun falan böyle. İşte oyunun Resident Evil olduğu kısımlardan bir tanesi de o zaten. Çünkü bu haliyle Resident Evil diyemeyiz açıkçası. Hani oyunun sadece ismini kullanmışlar gibi duruyor. Ne bir zombi var, ne bir şey var. Ama orada işte çıkan düşmanları falan gördüğün zaman daha bir oyunun konseptine girdiğini görüyorsun. Bakalım oyun çıkışını yaptıktan sonra da biz yine ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar.
İnternet reklamcılığı şu sıra zor günler geçiriyor. Rusya merkezli bir operasyon olduğu düşünülen Madbot, ABD'li markalardan ve reklam şirketlerinden günde 3 ila 5 milyon dolar arası para çalıyor. İnternet reklamcılığı dendiğinde hemen aklımıza ölçümlenebilme geliyor. Yani biz mesela televizyona bir reklam verdiğinizde şunu savunuyoruz. Televizyondaki reklamın ne kadar bir algı yarattığını, sana ne kadar satış olarak geri döndüğünü falan hesaplaman imkansız. Ama internette böyle bir şey değil. Banner'a klikliyorlar. Üye kazanıyor musun, kazanmıyor musun? Adam senden alışveriş yapıyor mu, yapmıyor mu? Hepsini ölçümleyebiliyorsun.
Evet.
Ya da reklamını izlediler mi? Videoyu tam olarak gördüler mi? Sonuna kadar mı kaldılar? Ortasında mı çıktılar? Bunların hepsi ölçümlenebiliyor. Diyorduk ki bir Rus hacker çetesi şu anda bütün güvenilen reklam sisteminin aslında tamamen hacklenebileceğini ve başka amaçlar için kullanılabileceğini gösterdi. Ne yapıyorlarmış? Bunlar bir sürü yine zombi bilgisayar oluşturmuşlar ve reklamları sahte şekilde izleyip günde 3 milyon dolarla 5 milyon dolar arası gelir elde ediyorlarmış.
İyiymiş.
Fantazi değil mi tam? Ve bunu da nasıl yapıyorlar? Kendileri siteler oluşturuyorlar, başka profiller açıyorlar, uygulamalar oluşturuyorlar. Bunların içine gömüyorlar bu reklam sistemlerini ve oradan sürekli kendileri izlemeye devam ediyorlar reklamları.
Şey gibi ya aslında hani şey muhabbetler olur ya YouTube'larda, YouTube videosunu işte botlara izlettiriyorlar. Yok işte botlar sayıları arttırıyor, izleyici sayısını oradan arttırıyorlar. İşte
demek ki var öyle bir sistem.
Falan. Yani onlar falan var zaten. Onu hani reklama yönlendiriyor adam mesela, evet. Bu şekilde. Sen de kendi videoların üzerindeki reklamdan para kazanıyorsun herhalde.
Evet, onlar da aynı o şekilde yapmışlar. Bunlar premium reklamları izliyorlarmış. Belki son dönemde mobil oyunculukta görmüşsündür.
Evet.
İşte arabanın şu upgrade'ini yapmak istiyorsan eğer, şu reklamı izle bir 30 saniye burada kaldığını göreyim, ben sana o upgrade'i bedava vereceğim filan gibilerinden yönlendirmeler var. Ben çok reklam izledim öyle.
Evet.
Artık sistemi ona döndürdüler. Burada adam bilgisayar oturup izliyor hepsini. Oh, kebap her gün. 300 milyona yakın video izledikleri düşünülüyormuş günde botların. Ve tanımlanamıyorlarmış. Nereden geldikleri de bilinmiyormuş. Rusya akıyormuş para. Hatta bir ara bu Kremlin'den mi yönetiliyor filan diye böyle bir şeyler düşünmüşler. Rusya'da bu tip çeteler aslında çok da yaygınmış. 2-3 çete varmış ama bunların günlük kazançları 200 bin dolar, 300 bin dolar, 1 milyon dolar filanmış. Bu ilk defa 5 milyon dolar seviyesine ulaşmış. Tehdit iyice arttı diyorlar. Ama hani bak düşünsene adamlar hani şey görmezden geliyor. Günlük 200 bin var bir şey değil ya. Günde 200 bin dolar.
Şey muhabbeti çıkmıştı ya hatta bu işte Amerika'daki gerçekleşen seçimlerde işte Rusya'dan kaynaklı hackerların yönlendirdiği biraz halkın bakış açısını yönlendirdiği. İşte seçim öncesi dönemde kampanya yaptığı falan filan.
Ya şimdi Amerika'da bir şey var. Biz de biliyorsun biz dış güçlere bağlarız her şeyi. Amerika'da artık dış güçlere bağlamaya başladı. Demek ki Amerika'dan öğrendiğimiz bir şey. Onlar da şimdi Amerika'da giden her türlü tersini Rusya'ya bağlıyorlar. Yani Trump geldi Rusya yüzünden geldi falan. Ya bu artık aşılması gereken bir şey ülkelerde. Sen ama ne kadar güçlüysen dışarıdan o kadar az anne alırsın.
Hacker olayı varsa ya Ruslardan çıkıyor genelde ya da Çinlilerden çıkıyor ya.
Evet şu anda bayağı güçlüler. Romanlar da Bulgarlar da bu konuda aslında. Yine aynı ekolden mi geldiklerinden nedir? Onlar da bayağı bir internet konusunda güçlü ülkelerden. Minnesota merkezli Red Team Security tarafından oluşturulan Raspberry Pi tabanlı küçük bir cihaz, hackerların hedef ağların tüm kontrolünü ele geçirmesini sağlıyor. Şimdi Rusya'ya hackerlardan bahsettik. Bir hacker projesiyle daha devam edelim. Ufak bir kutu, hani filmlerde görmüşsündür ya, derler ya. İşte sunucuların içine ulaş şu cihazı sunucuya bağla ve dışarı çık. Biz bütün sunucunun denetimini ele geçireceğiz.
Onu takar diye. Çat biter orada.
Evet harbiden biter. Bize de hani şey gelir ya işte film hani böyle bir şey mi olur filan diye. Gerçekten de öyle bir şey oluyormuş. 35 dolarlık Raspberry Pi kutusunu adamlar açık kaynak kodlu bir yazılımla programlamışlar. Herhangi bir şekilde network'e dahil ediyorsun bütün alan kontrolünü ele geçiriyor. Ve açık kaynak kodlu proje şu anda bu. Herhangi bir şekilde buraya gel kötü niyetli ol bir şirket çalışanı olarak ona gel bir yere kur. Tamam bitti.
Kendine çok kolay yaparsın zaten. Raspberry Pi çok popüler bir şey.
Evet ve yazılım da şu anda dağıtılıyor. Download edilebiliyor. İndiriyorsun yazılımı, kuruyorsun içine bitti.
Ama açık kaynak kodlu olmasının bir dezavantajı da aynı zamanda. Hemen karşılığında öneminde kolay bir şekilde yapılabilir olması.
Evet yapılabilir olması. Zaten bunlar beyaz hackerlar. Yani aslında adamların amacı şey değil, kötülük değil. Böyle bir şeylerin yapılabildiğini göstermek. Güvenlik önlemlerinin arttırılmasını sağlamak ama fantazi gerçek olmuş. Ve Raspberry Pi ile neler yapılabileceğini de görüyorsun. Evet. Aslına bakarsan bunlar iyi niyetlilermiş, açık kaynağı dökmüşler. Demek ki arkada kötü niyetliler bir trilyon tane açık bulup bunları kendi amaçları içinde kullanabiliyorlar. Yani ne demek ya düşünsene bir şirketsin hiçbir şekilde güvenlik önlemi alamıyorsun. İçeride böyle bir kutunun varlığından bile haberin olmuyor.
Yani
küçücük bir kutu adamın tek yapması gereken root'unu oraya gizlemek bunu.
Sürekli araştırma yapman da gerekiyor herhalde sen güvenliği sağlamak istiyorsan. Çünkü diğer tarafta dünyanın dört bir yanında sürekli senin sistemini aşmaya çalışan, kendini sürekli geliştiren ve üzerine bir şeyler koyan insanlar mevcut. Sen de sürekli onlara karşılık vermek zorundasın. Geçenlerde mesela Akbank'ın hackleme muhabbeti falan çıkmıştı.
Şimdi o zaten global bir olay. Sadece evet. Akbank değil. Hı hı. Dünya çapında çok büyük bir finansal hack krizi yaşandı. Akbank da bundan etkilendiğini ve kullanıcıların paralarının hesaplarına yatırıldığını söyledi. Hackerlar sadece Akbank'tan 4 milyon dolar çekmişler. Sen düşün artık olayı.
Yani şimdi bankada olsan, işte Steam'de olsan, evet. PlayStation Network'da olsan kimin başına geleceği belli olmuyor. Çünkü sen güvendeyim diye düşünürken o sırada senin sistemini aşıyor ve senin sistemin üzerinde çalışan insanlar olabiliyor.
Ben sana ama çok basit bir şey söyleyeyim. Hacı Başar'da yemek yiyoruz Erdi ile beraber oturduk. Birdenbire telefonuma bir WhatsApp mesajı geldi. Bilinmeyen numara. Şimdi benim telefon numaram biliyorsun birçok yerde göründüğü için çoğu insanda olabiliyor. Ben dedim neymiş bir bakayım. Arkadaş şey yazmış abi demiş hesapların hepsi açık şifrelerin deşifre oldu. Hesaplarına girilebiliyor lütfen demiş hesaplarını şey yap. Değiştir şifrelerini. Hemen ben de aldım arkadaşla konuşmaya başladım. Ya dedim şifreleri nasıl ulaştın ne yaptın filan. Benim genel olarak böyle çok basit yerlerde kullandığım, önemli bilgilerimi tutmadığım konularda hep standart bazı şifrelerim vardır. İşte birkaç numara belli kelimeler ama hepsinde aynıdır. Hı hı. Bu arkadaş da şöyle yapmış. Şimdi duyuyoruz ya arkadaşlar. Yahoo hacklendi, işte şu hacklendi, şifreler çalındı, şuradan bu kadar veri sızdı filan gibi. Bu database'leri bir şekilde internetten ulaşılabilirmiş. Bunlara ulaşmış bu arkadaş, indirmiş. Beni de tanıdığı için benim mail adresimi aratmış hemen. Bakalım Mesut Çevik'in hani var mı diye. Hop şifrelerim orada görünüyormuş zaten. Almış ondan sonra onu.
O şifreyi zaten öğrendikten sonra.
Tahmin edebileceği yerlerde kullanmış benim. Aynı şifreyi kullanıyordur Nedos'u. Dünyanın genelinde birçok kekonun yaptığı gibi ben de her yerde aynı şifreyi kullandığım için o da tahmin etmiş bunu. LinkedIn hesabıma ulaşabilmiş. 4-5 tane daha Tumblr falan hesaplarımı da söyledi. Hani bunlara da ulaşılabiliyor diye. Bunlar da gözüküyor diye. Çünkü oralardan da hep veri çalınmış ama şunu gördüm. Hani bir yerden veri çalındı bilgisi geldi ya sana tüm hesaplarındaki şifreleri değiştirmen lazım. Bir. İkincisi de LinkedIn'de hesabınız varsa en güvensiz ortam o. LinkedIn'deki şifrelerimiz de sızmış çalınmış. Ama LinkedIn şifreleri resetleme gibi bir şey yapmamış mesela. Diğer bütün hepsi o hani çalındığı söylenen, verilerin çalındığı söylenen hesaplar resetlemişken şifrelerimi zaten o şifrelere ulaşamıyorsun artık. Hepsi şey diyor. Hani veri çalındı, bir güvenlik sıkıntısı var. Şifre biz resetledik. Sen artık şu şu şu koşulları yerine getir. Biz sana yeni şifreyi yollayalım diyorlar. Onlara ulaşamıyorsun. Bir tek LinkedIn'e ulaşılabiliyor.
Ya onlar o zaman bir dandiklik yapmışlar gerçekten de. Ben de bir değiştireyim o zaman.
Değiştir.
Ama en güzeli LinkedIn'den şey yapmak.
LinkedIn'den telefonum ulaşmış zaten sağ olsun bana bilgi vermiş.
Tamam, standart bir şifre kullanırsın. Çünkü artık yani kimsenin de o şeyde seviyede olduğunu sanmıyorum. Her site için ayrı bir şifre oluşturacak, sürekli hepsini değiştiriyor evet, olacak. Doğru. Çünkü çok fazla hesap var. Yani nereye baksan benim bugüne kadar 100'den fazla hesabım vardı evet. Sağda solda. Tarayıcı benim için bunların çoğunu aklımda tutabiliyor tamam ama sonuçta başka yerlerden de giriyorsun vesaire. Hani bir tane standart şifre oluşturursun ondan sonra bir kombinasyon, o siteyle ilgili bir kombinasyon ekleyebilirsin mesela.
Belki evet yani onu da oluşturursun. Ama
o da sadece sizin bileceğiniz bir şey olabilir. Ya şifrenin başına mesela ne bileyim EA'den bir hesap mı alıyorsunuz? Şifrenin başına E sonuna da A şeklinde. Hani o şekilde bir kombinasyon falan oluşturabilirsiniz. Eğer
bulursanız Gökhan'ın şifreyi nasıl deneyeceğinizi biliyorsunuz artık ama arkadaşlar dediğim gibi İnternet ortamında aslında var en güzelini. İnternet ortamında hiçbir önemli veri tutmayacaksın.
O da mümkün değil ya. İnternet dediğin zaman alışverişinden tut her şeyine.
Ben şimdi şey yaptım. Tabii hepsini çift aşamalı şifreye geçirdim önemli yerlerin. Hı-hı. Sevmiyordum onu. Google, Moogle artık hepsi SMS gönderiyor ne yapayım. Artık o moda geçtik. Siz de yapın bence.
Xbox Live Gold sahipleri Ocak ayında bu oyunlara sahip olacak. Ayrıca Humble Bundle'ın dağıttığı ücretsiz grid'i kaçırmayın.
Evet, bu hafta da ücretsiz oyunlara biraz değinecek olursak Xbox Live üyelerini çeşitli oyunlar bekliyor yine. PlayStation Network'te PlayStation Plus sahipleri için oyunlar açıklanmadı henüz. Çeşitli söylentiler var ama açıklandığı zaman sizlere aktarmayı daha uygun görüyoruz.
Açıklandığı heyecan yaratmayınca herhalde artık açıklamamaya karar verdiler.
Xbox kısmında The Cave isminde bir oyun ve Rayman Origins var. Yine aynı şekilde World of Van Helsing Death Trap ve Killer Instinct Season 2 Ultra Edition duyurulmuş. Bu oyunlara ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz Xbox Live üyeleri. Aynı zamanda da Humble Bundle paketlerini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çok ucuz miktarlarda kafanıza göre hatta 1 dolar gibi düşük miktarlarda para ödeyerek paketler satın alabildiğiniz çok beğeniyle takip ettiğimiz bir sistem. Humble Bundle da yine ücretsiz bir oyun veriyor. Grid'i verecek. 2008'de çıkış yapmıştı ve başarılı bir yarış oyunuydu aynı zamanda. Daha önce 4-3'ü vermişlerdi. Şimdi de Grid'i veriyorlar. Sen oynamış fırsatı bulmuş muydun?
Evet, Grid çok keyifli. Hatta o dönemin en iyi yarış oyunlarından bir tanesidir. Grid o kadar başarılı değil mesela.
Bir de eski bir oyun olması nedeniyle de hani çoğu sistemde çalışacak.
Yani rahat rahat da çalışacak bir sistemdir. Güzel bir oyundur. Yani araba yarışı sevenler mutlaka kaçırmasın. 4-3 de öyleydi. Grid de çok güzel bir oyun.
Evet, bu fırsatları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. PlayStation Plus oyunları da duyurulduğu zaman sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Canlı yayın platformu Twitch'te Kasım ayında en çok hangi oyunlar izlendi ve hangi oyunlar popülerliğini sürdürüyor?
Evet, Twitch'in en çok izleyenlerinde durum nedir diye şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yayınlanan listeyle yeni istatistiklerle birlikte ilk onluk listede competitive dediğimiz hem multiplayer hem de rekabetin çok yüksek olduğu oyunlar çok izleniyor.
League of Legends.
Bir tabii ki League of Legends. Evet. Zaten geçenlerde bir haber daha vardı. İşte büyük bir firma League of Legends'ın yayın haklarını satın aldı falan şeklinde. Çünkü izleniyor yani para ediyor adamların yayınları. League of Legends arkadaşlar 76 milyon saat izlenmiş. Birincilik ona ait açık ara bir şekilde birinci. Ve ikincilik Hearthstone'da. Sonra Dota 2 geliyor. 33 milyon izlenmiş. Hearthstone 41 milyon saat izlenmiş. Sonra Counter Strike geliyor. Sonra Overwatch geliyor. Buraya kadar sürekli hep rekabetin çok yüksek olduğu yayınlar.
Sonra Twitch yayıncılığı ama ülkede bizim ülkemiz özellikle öldü gibi bir şey. Birkaç isim var. Çok popüler olan. Onlar oturup sohbet etseler, boş odayı bile gösterseler 1000-2000 kişi ulaşıyorlar direkt. Yani o kadar ünlü adamlar. Ama geri kalan da bakıyorum. Çok büyük çabalara rağmen çok büyük kitlelere erişen isimler göremiyorum o tarafta.
Yani mesela sen izliyor musun
yayın? İzlemiyorum.
Yani bir de biraz daha çok zaman ayırmak gerekiyor. Hani dizi de izleyebilirsin onun yerine
evet,
veya
YouTube o sıralar daha herhalde tercih edilir hale geliyor. Sonradan atlayatla izliyorsun ya.
Evet, bir de YouTube'da ben mesela her zaman YouTube tercih ederim. Çünkü YouTube'da daha fazla emek verilmiş bir şeyi izliyorsun. Adam oturmuş mesela saatlerce onun kurgusu üzerine uğraşmış, evet. Bir şey yapmış falan böyle. Sesinin üzerine uğraşmış falan. Senaryo yapmış. Onu izlemek bana daha cazip geliyor. Ama Twitch'te eğer izleyeceksem birkaç tane kıstasın olması gerektiğini
sohbet,
düşünüyorum.
Sohbet muhabbet işte aslında bakma kıstasla. Oyun izlemiyorlar da kişinin sohbetine bakıyor.
Ya eğlence olacak. Hani evet, mizah çok
kişi
güçlüyse.
Kişi muhabbeti olursa filan izlenir.
Ya sevdiğin, sürekli takip ettiğin ve kendine yakın olduğun bir karakter olacak. Ya da adam oynadığı oyunda gerçekten de çok iyi olacak. Evet. Sana bir şeyler aktarıyor olacak mesela.
Ya ben oynadığı oyunun ötesinde muhabbet tamamen ya. Çünkü insanların diyorum bizi ya canı sıkılıyor haberlerden artık. İyi bir şeyler arıyorsun. Muhabbet sohbet de orada toplandıkları yer oluyor. Bir de aynı adamı seven ya da aynı oyunu seven insanlarla chat panelinde buluşuyorsun ya. Onun da eğlencesi oluyor herhalde. Bir evet. arada bağış yapıp onu mutlu etmek. Ona küçük sürprizler yapın böyle.
Senin adını orada söylemesi falan.
Evet.
Veya son bir şey daha var. O da yeni çıkmış bir oyunda. Nasıl bir oyunmuş diye bakmak için
evet, doğru.
açıp bakabilirsin. Burada listede ise World of Warcraft, işte H1Z1, FIFA 17, Minecraft ve Call of Duty şeklinde gelmiş. Mesela çok ilginçtir. Call of Duty burada 6.4 milyon saat izlenmiş. Battlefield çok gerilerde. 17. sırada mesela.
Ha, Battlefield Call of Duty gibi değil şimdi. Battlefield izlemek daha eğlencesiz. Birisinin oyununu.
Bilmem yani neden mesela?
Daha büyük harita, daha şey oluyor. Call of Duty'de bir adamın frag yapmasını biliyorsun. Dönüyor adam.
Aksiyon daha hızlı, daha çok şey dolu değil mi?
Sürekli bir aksiyon var. Battlefield'de öyle bir şey yok. Bazen saatlerce adam kaçıyor, çölde koşuyor. Falan. Evet, saçma sapan bir şey.
Ölüyor.
Özellikle ben Battlefield 1'den hiç keyif almadım ya.
Ama güzel hareketler kısmında da. Mesela biz canavar hareketleri
daha
koyarız.
Daha çok Battlefield
değil mi? Hep Battlefield. Çünkü Battlefield'de olan olay oldu mu gerçekten de izlemeye değer bir olay oluyor. Call of Duty'da en fazla adam öldürürsün. Ne izlersin? Adam 10 kişiyi arda arda çat çat öldürmüştür. Mesela o keyif verir.
Evet.
Onun dışında hep kapışmalar benzer çünkü. Çok değişik bir sıra dışı bir olay olmuyor ama Battlefield'de aklına gelmeyecek bir şey gerçekleşebiliyor. Adam dağdan atlıyor, oradan uçak alıyor onu. Uçakla takla atıyor, oradan zıplıyor falan böyle. Oha diyorsun izlerken. Bu da böyle ilginç bir istatistik arkadaşlar. Bakalım 2016'da neler gerçekleştirecek, neler izlenmeye devam edecek.
Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün söz sahibi oyuncularından biri olan G-Secret, RGB ışıklandırma sistemine sahip yeni kitleriyle donanım tutkunlarına yeni bir seçenek sunuyor. Kasalardaki bu yanar dönerli ledleri seviyor musun?
Yani seviyordum. Eskiden çok severdim. Şu an çok fazla ilgim kalmadı ya.
İşin birazcık şey çıktı değil mi suyu? Her şey böyle bir yanıyor, dans ediyor, müzikler
falan. Yok ben de çok gençken çok ilgi duyuyordum da şu an çok fazla şey değilim ya. Hani olmasa da olur. Çok ne işime yarayacak ki yani diyorum.
Ya ben de açıkçası hani çok modifiyeye böyle meraklı değilim eskiden. Şimdi meraklanmaya başladım. Herhalde belli bir yaşa eşiği geçtikten sonra o şeye tekrar
şey ya,
geliyorsun.
Yaş değil de
çok
yani öyle bir
kasalar dizayn edebiliyorlar.
Şimdi. Hevesin oluyor yani bir dönemde. O heves kısmını yaşıyorsun sonra bitiyor.
G-Skill'in bellekleri ama bu hevesin dışında. Yani kasa modifikasyonunu seviyorsan, böyle camekanlı bir kasan varsa herhalde o belleklere sahip olmak istersin. Hiçbir şekilde üyesi bağlantısı olmadan tamamen o bellek veriyor üstünden bir haberleşerek kasanın içinde inanılmaz bir renk gösterisi yapıyorlar. Bayıldım yani belleklerin renk gösterisine.
Şimdi zaten bu ara yaklaşık bir son bir yıldan beri, bir iki yıldan beri çok trend olmaya başladı. Çünkü hani PC Master Race dediğimiz bu kitle çok fazla bunun muhabbetinin geyiğini çevirmeye başladılar.
Ama şey çok komik. Normal klavye gelecek yıl, yani bir sonraki yıl çıkmış. Sadece RGB eklemişler.
O işte RGB ışıklandırmalarla birlikte. Şimdi her ürünün artık var. Kulaklığından tut şeyine, işte faresine, klavyesine, içindeki RAM'lerine kadar ışıklandırmaların mevcut. Tamam çok güzel. Hani ama bir işlevi yok gerçekten de. Sadece güzel görünmek dışında başka bir avantaj sağlamıyor. Ama ışıkları kapatıp da geceleyin oyunu oynuyorsan etraf ışıl ışıl falan hoşuna gidebiliyor. Ya ama izleyen bir kişi, gören bir kişi olmadıktan
ya,
sonra.
Ya fotoğraf çekerken çok güzel o. Hani böyle arada Instagram fotoğraf atıyorsun ya.
İşte eğer şey ya. Yapıyorsan PC modifikasyonu işte yok o bir yandan overclock falan yapıyorsan göstermek için güzel bir şey.
Evet ama ben şu an harbiden çok ciddi bir şekilde ilgi duyuyorum bu konuya. Yakında bilgisayar masamı da değiştireceğim, biraz daha show odaklara getireceğim. Bizim Burak Şolt'un çok güzel bir bilgisayar masası var. Adam kendine inanılmaz bir setup kurdu. Hı hı. Ben de benzer bir şey yapacağım. Döneceğim sağlara. Bu G-Skill bellekleri de bekliyorum heyecanla. Herhalde bunlardan sonra artık iyice bir show'a döndürürüm böyle.
Şey yap. Sistemi masanın içine kur böyle. Masanın içinde kuranlar var ya böyle.
Abi o da gözükmüyor ki. Çok üstten bakman üst taraf lazım. Cam, kasa yanda duracak. Böyle.
Oradan da ışıklar vuracak yukarıya.
Odaya girdiğin anda kasa seni karşılayacak. İlk önce ona selam vereceksin. İlk önce ona böyle bir selam verip öyle içeri geçeceksin.
Hadi bakalım.
Türkiye'de anonim Tor ağına ve Tor browser'a erişim engellendi. VPN servislerinin kısıtlanması talebi doğrultusunda yasağa entegre olmaya çalışan servis sağlayıcılar ilk adımları atıyor. Şimdi ülkemizde internet hızları düşüyor dedik. Konuştuk bunları. İnternetten alışverişe ekstra yurt dışından vergi geldi falan böyle bir sürü şey. Bu ikisi bir tamamen yerli malı gibi oldu dikkat edersen. Değil mi? Yerli haberler var. Başka bir şeyin üstüne çıkamıyoruz. Teknolojik gelişmelerin çoğu ülkemizde olmuş.
Bir de hep kötü haberler.
Ne yazık ki.
2016'nın böyle bitmeden önce bize vurduğu son şeyler.
Evet. Bir tane daha haberim var. Tor ağları yasaklandı.
VPN zaten engellenecek falan muhabbeti vardı. Şimdi de Tor da engelleniyor. Yapacak bir şey yok artık. Bunlara da alışıyoruz herhalde ya.
Evet alışıyoruz, tepki veremiyoruz ama ben gitgide insanların daha mutsuz hale geldiğini görüyorum. Yani çok üst üste geliyor. Şimdi çok üzücü olaylar yaşadık. Ben bahsetmek istemiyorum onlardan. Hı hı. Çünkü konuş bitmez gerçekten de biliyorsun. İnternette bazı videolar ve resimler dolaşmakta şu anda bakamıyorsun bile. Yani konuşmak bile istemiyorsun. Bunun hemen ardından sosyal medyaların falan yavaşlatıldığını görüyoruz. Diyorsun ki ya birazcık hani şunlardan uzaklaşayım, alışveriş yapayım falan, orada vergiler var, kısıtlamalar var. Ülkeme döneyim diyorsun, hobimle ilgili bir şeyler yapayım diyorsun, dolar almış başını gidiyor, hiçbir şey satın alamıyorsun, gitgide böyle bir baskı insanların üstünde ister istemez psikolojik bunalıma doğru itecek herhalde. Yani ben bundan çok korkuyorum gerçekten. Mutluluk yaşayabildiğin her şey gitgide
azalıyor canım. Azalıyor. 3-4 sene öncesine falan göre çok daha düşük seviyede.
Özellikle yani. Televizyon falan izliyorsan zaten ben psikolojini düşünemiyorum. Orada tamamen darmaduman bir durum söz konusudur herhalde. İnternette de artık şeye girmez oldum. Hani video yayınlandı falan diyorlar, bakmıyorum yani kesinlikle.
Evet yani bir de internetteki muhabbetler de sürekli onun üzerine döner oldu.
Evet yani şey var Gökhan, eve gidiyorsun.
Kaçman mümkün değil.
Evet, eve gidiyorsun yani ailenden bir keyifli vakit geçireceksin. Onlar senin arkandan gelmeye, omuzlarına yük bindirmeye devam ediyor. O kirli bilgi, istemediğin artık seni yıldıran şeyler, anlatabiliyor muyum? Bir türlü o şeyi bunalıma atamaz hale geldik. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Yani bir şekilde inşallah çıkarız bundan, etrafımız cadı kazanı. Biz de bir şekilde bundan o cadı kazanına dokunmadan gitmeye çalışıyoruz ama yanıyoruz ister istemez. Görüyorsun her yerde bir şekilde olaylarımız oluyor, bir şeyler oluyor. Dokunuyor bize de bu. Diyecek bir kelime yok arkadaşlar. Tor ağlarına erişim yasaklanmış durumda. VPN servislerinde yavaş yavaş kapatıldı haberleri geliyor kullanıcılardan. İnternet ülkede şu anda hız olarak bir yere gitmezken aynı zamanda erişim olarak da ne yazık ki çeşitli kısıtlamalar uğruyor. Bazı yönlerden çok haklı buluyorum yapılanı ama bazı yönlerden de diğer taraftan yani hiçbir şekilde devlete zarar verecek işlerle uğraşmayan insanların hayatlarının etkisine bakıyorum. Onlar da çok ciddi bir şekilde etkisi oluyor. Bence yapılması gereken bunları yasaklamak vesaire, Twitter'ı kapat, Facebook'u kapat da bari, gerisine dokunma yani. Madem bunlar çok sıkıntılı değil mi?
Yine onları kapatsalar da başka bir şey doğuyor ya. Çok bir şey yani bir başka bir firmanın avantajına yani. Geliyor her türlü.
Evet doğru.
Sen mesela bir şey engelliyorsun. Bir ara hepsini kapattılar. K-Tunnel vardı web sitesi. Onun üzerinden proje. Adamlar Türkiye'ye özel çalışmaya başladılar mesela bir ara falan böyle. Hani başkasının işine geliyor. Bir şekilde insanlar erişiyorlar hani her türlü de. VPN'de de aynı şekilde. VPN ne kadar yasaklayabilirsin ki? Bir dünya bir VPN firması var yani.
Ondan ona zıplıyorsun ama işte elinde sonunda şey engelliyor ya. Teknik bilgisi az olan kullanıcıyı gitgide
evet,
kapatıyor.
Evet, girmek isteyen her zaman yine girebiliyor
sonuçta. Uğraşmak istemiyorsun bir de. Yani telefonla o kadar yazılım yükle falan. Bir de güvenlik zafiyeti de oluşturuyor kullanıcılarda bu.
Evet.
Kandırılmanı da arttırıyor. Diyecek bir kelime yok arkadaşlar.
PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için önümüzdeki dönemde çıkacağı duyurulan özel oyunlarını bir karşılaştıralım.
Evet, bir yılın daha sonuna geldik arkadaşlar. 2016'yı sonlandırırken artık yeni yılda neler geleceğini, neleri beklediğimizi konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum bir yandan. Bununla ilgili zaten programımız olacaktır. 2016 yılının en iyi oyunlarıyla da ilgili zaten bir programımız olacak.
Evet, bu hafta sonu arkadaşlar özel bir anket olacak. Hediyeler kazanma şansınız olacak. Zaten siz duyurusunu yapacaksınız.
Evet, bizi o yüzden takip etmenizde fayda var. Onun dışında bizim değinmek istediğim bir tane haber var. 2017'de şimdi geliyor. Yeni konsollar da var. Hani şimdi hazır bu dönemde alışveriş dönemi falan. Hani şey kullanıcılar çok oluyor. PlayStation mı alsam, Xbox mı alsam, Switch geliyor, Switch'i mi beklesem diye. Tabii ki hala beklemenin de fayda var da. Şimdi şöyle bir göz attığımız zaman çıkacak oyunlarına. PlayStation'a 4'e özel, Xbox One'a özel ve Switch'e özel oyunlara baktığımızda şöyle bir liste karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu listede tamam Switch ile Xbox oyunları hemen hemen benzer seviyede olduğunu görüyoruz. Ama çok kayda değer şeyler yok açıkçası. Çok fazla büyük bir liste değil. Ama PlayStation 4 kısmında ise neredeyse ikisinin toplamından çok çok daha fazla oyun olduğunu görüyoruz PlayStation 4'te.
Ya şimdi Xbox One tarafında beklediğim oyun yok mu var? Hani mesela özellikle Hayatta Kalma üstüne yeni çıkacak bir oyun vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum.
State of Decay 2.
Evet. Mesela o oyunu gerçekten çok büyük merakla bekliyorum. Hı-hı. Yani gösterilen trailerlar falan beni çok fazla heyecanlandırdı. Ama PlayStation 4 tarafına geçtiğimizde The Last of Us 2 bile yani tek başına bir listeye bedel yani.
Evet ya şimdi...
Ama gerçi tabii o 2017'de gelmeyecek.
Evet yani bu 2017 diye bu listeyi 2017 olarak görmeyelim de önümüzdeki dönemde çıkacak oyunlar. Hani duyurulmuş ve çıkacağını beklediğimiz oyunlar. 2018'de olabilir. Ama bir de Xbox One'daki listedeki çoğu oyun zaten PC'ye de geliyor. Öyle bir şey de var.
Evet tamam doğru.
Mı? Conan Exiles olsun işte. İşte başka neler var bakıyorum. Scalebound, Sea of Thieves mesela. Ve Space Time Engineers mesela.
Tamam Sea of Thieves Time Exclusive olmayabilir ama bazı oyunlar da Time Exclusive olabiliyorlar Xbox'a
evet.
Biliyorsun.
Xbox'ın yeni politikasında zaten oyunları PlayStation PC ile birlikte götürmek izleniyor. Switch kısmı tamamen ayrı. Switch'e çok değinmek istemiyoruz açıkçası. Switch dediğimiz gibi daha önceki haberlerde dediğimiz gibi hani daha belli değil. Daha açıklanmadı hiçbir şey. Onun için bekleyeceğiz biraz daha. Xbox kısmında bir de şöyle bir şey var ki Scorpio geliyor zaten. Daha gelecek yani. Scorpio için çok fazla oyun geliştiriyordur.
2017 sonu.
Evet. Hani bir kısmı da onunla ilgileniyordur daha çok diye düşünüyorum. Xbox One için noktada hani bu sene içerisinde sonlanacak yani Xbox One.
Ama Xbox One'da nasıl kendi bacağını sıktı ya? Çok erken bir şekilde Scorpio'yu duyurarak bence Xbox One'ı elege ettiler.
Yani
çok
şey olabilir.
Adam diğer tarafta cihaz satmaya başladı. Bunların halen duyurusu var.
Bir de erken çıkarmanın da bir avantajı var ama bir sonraki nesil için. Onu kullanmak istiyor olabilirler. Yani çünkü Xbox Scorpio çıktığı zaman adamlar diyecek ki şu an Sony'nin diyebildiğini diyecekler. En güçlü konsol biziz ve acayip derecede fark atıyoruz da diyecekler.
Yeni nesil başladı diyecekler belki de.
Evet. Bayağı iyi pazarlayacaklar da onun ekmeğini yemeye çalışacaklar diye düşünüyorum. O yüzden erken çıkarmak istemişlerdir. PlayStation'da şu an boş durmuyordur herhalde.
Evet, bakalım neler olacak.
İzlenme sayısı ile ne kadar çok beklendiğini belli eden God of War'un geliştirme süreci ne durumda? Oyundan yeni bilgiler ne zaman gelecek?
Evet, PlayStation oyunlarının çok olduğundan bahsettik. Tabii ki bazı PlayStation oyunları çok fazla ilgimizi çekiyor. Bunların başında da gelenlerden bir tanesi de God of War.
Hem çünkü bayağı ilgimizi çekiyor hem de.
God of War için ne yayınlandı? Şu an sadece bir tane video yayınlandı, evet. Değil mi? Ve o videoda YouTube'da neredeyse 15 milyon kez izlendi. Yapımcıdan şöyle bir açıklama vardı galiba. Eğer bu videonun izlenmesi 15 milyonu ulaşırsa, şu an 14,5'ta falan, çok büyük bir şeyler daha açıklayacağız falan dediler. Yani oyunla ilgili büyük bir açıklama daha yapacağız. Yeniliklerden bahsedeceğiz falan gibi bir açıklaması vardı galiba. Az bir şey kaldı. Bu gerçekleştirirse biz de sizlere aktarırız hemen arkadaşlar. Ama bunun dışında şöyle bir şey var. Cory Barlog yapım ekibinin başında şu anda. Ve Twitter'dan cevap vermeye çok seviyor. Bir tane kullanıcının yaptığı açıklama şu şekilde. Hani God of War'dan hiçbir şey göremiyoruz. Bence oyun size gösterdiğiniz geyik vurma demosundan ibaret şu an. Twitter'dan böyle şey yapmış, dürtmüş alttan böyle, tamam mı? Cory Barlog da cevap vermiş buna arkadaşlar. Diyor ki God of War bitirdik biz, oynadık. Oyunu baştan sona kadar tüm ekiple beraber oynadık, bitirdik ve oyunu şu an baştan sona kadar oynanabilir durumda şeklinde açıklama yapmış.
Yani tamam, şimdi PlayStation 4 satışlarında böyle bir ilmenenme görebilirsin o tarafta. 2017'de kesin gelecek en kötü. Yani ilk yarı olmasa, ilk çeyrek olmasa ikinci çeyrekte gelecek diye düşünüyorum ben. İlk yarıya denk gelir herhalde.
Bakalım. Şimdi bu ne demek anlamına geliyor aynı zamanda? Şimdi şöyle bir şey düşünün. God of War oynuyorsunuz. Baştan sona kadar oynayabiliyorsunuz ama Minecraft grafikleriyle oynuyorsunuz. Yani şu an testerlar falan zaten oyunu çok erken zamandan beri oynayıp oyundaki hataları bulmaya çalışıyorlar. Hatta beta tester olmak, daha doğrusu beta tester derken alpha tester, hatta pre-alpha tester, hani ekibin içerisindeyseniz tester olmak çok kötü bir meslek. Çünkü sen oyunu herkesten önce oynuyorsun ama oyun sana iğrenç bir şekilde geliyor. Yani ne bir müziği var, ne bir ambiyansı var. Grafik açısından her şey kutu kutu, iğrenç, çok kötü. Sadece oynanabilirlik aynı şekilde. Sen onu test ediyorsun. İşte karakter sağa sola takılıyor mu? Bir yerden haritanın altına düşüyor mu? Yapay zeka düzgün hareket ediyor mu? Bunları test etmen gerekiyor. Ve aynı bölümü onlarca kez, yüzlerce kez oynaman gerekiyor. Ondan sonra da bitmiş halini tekrar açıp da oynamazsın zaten. Oyunu artık kusmuş oluyorsun yani. O
belki yüzden son bence hali nasılmış diye bakarsın. Sen hiç görmediğin için.
Evet, yani o yüzden genelde imrenilerek bakılan bir meslek olmasına rağmen bence kötü bir meslek. Dediğimiz gibi God of War da bitmiş arkadaşlar. Bakalım. İnşallah yeni bir videoyla karşılaşırız. Bu da son haberimizdi.
Evet, son haberimizle beraber bir ikisi birinden sonuna geldik. Bu hafta teknoloji tarafında özellikle ülkemizle ilgili kötü haberler verdik ama etrafımızda da birçok kötü haberler oluyor arkadaşlar. Moralinizi yüksek tutun. Sonuçta insanlar canlarını bizler için feda ediyorlar. Onlara desteğimizi de esirgemememiz lazım. Ki onlar da inanın bana burada bizim huzurumuz için savaşırlarken en son isteyecekleri şey sizin oradaki bazı kötü gelişmelerden dolayı tamamen karamsarlığa katılıp bu olayı tamamen boş yere görüyor olmanız. Şimdi şöyle bir gerçek var. Askerimiz eğer sınırda bu şekilde canını dişine takıp çatışıyor olmasa biz ne yazık ki belki de oradaki tüm teröristleri ülkemize girmiş şekilde görecektik. Bir şekilde şu anda ülkemizin dışında hayatlarını bizim hayatlarımız için feda eden bazı insanlar mevcut. Bu kişilerin hayatlarını feda ederlerken ki görüntülerini sizlerden rica ediyorum paylaşmayın. Teröristlere hizmet etmeyin arkadaşlar. Bu kişilerin aileleri var. Bu kişilerin bir amaçları var. Ülkenin huzurunu bozmaya çalışan insanlara karşı savaşıyorlar ve siz bu videoları paylaşarak, bu videoların resimlerini sağda solda insanlara aktararak, link olarak göndererek teröristlere hizmet ediyorsunuz. Teröristlerin bir amacı var. Kendilerinin ne kadar güçlü olduğunu, bizim askerimizin aciz olduğunu göstermeye çalışıyorlar ki böyle bir durum söz konusu değil. Biz onlara çok fazla zarar verdiğimiz için şu anda bunlar da bu kadar ne yazık ki insanlıktan çıkmış durumda, bu şekilde bir ne diyeyim, kara propaganda yapma peşindeler. Lütfen biraz daha dikkatli hareket edin. Oradaki insanların morallerini yüksek tutmak için siz de burada dediğim gibi sağa sola alet olmayın. Kötü işlere bulaşmayın diyelim.
Bir de şey var. İnsanlar gerçekten de çok sinirlenmiş durumda ve bu siniri kendi içimizde birbirimizden çıkartır duruma gelmişiz.
Evet, o da çok sıkıntılı.
Herkes birbirine takılmaya başladı. O yüzden hani kendi içimizde bir çatışmayı bırakmalıyız bence diye düşünüyorum aynı zamanda da. Ki gerçekten de onların amaçlarına çalışmasın.
Evet. Ya şimdi yani. Son bir şey daha söyleyeceğim. Mesela şehirlerde olayların arttığını görüyorsun. Patlamaların vesaire. Eskiden ne oluyordu? Dağlık alanda askerlerimize karşı birçok terör unsuru savaş veriyordu. Şimdi dağlık alanda hareket alanlarını kısıtlamış durumdayız. Sürekli olarak zayiat veriyorlar. Sürekli olarak artık kışın, yazın fark etmeksizin operasyonlar düzenliyor ordumuz. Bir şekilde daha aktifiz. Daha aktif olunca adamlar orada kısıtlanınca ister istemez burada da bize zarar vermeye başladılar. Bu süreç geçecektir diye düşünüyorum. Bir şekilde hep beraber birlik olmamız lazım. Birbirimizle uğraşacağımıza birlik olup şu süreci bir atlatsak, ondan sonrasında sorumlu kimse, kimin sorumlu olduğunu düşünüyorsanız ona göre artık yorumunuzu yazın ama şu süreçte özellikle askerimiz sınır dışında büyük mücadeleler verirken arkadaşlar bir şekilde daha dikkatli olmak gerek. Sizden rica ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence 2'si 1'i sundu.